Ayrım 8. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 63. Emekli bürokrat Erdem Bey'in pasajlı çarşının bile eğlence konusu olan çorap jartiyeri günlerce dillerden düşmedi. Başhekim arkadaşının dönüşünden kısa bir süre sonra 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Elmas Otel'in balo salonunda düzenlenen geleneksel yemekteki sohbet sırasında çorap jartiyeri kullanmanın fazlasıyla gülünç bulunduğunu anlayınca, kendisinin de bir iki kez denediğini söylemek bir yana, yatakhane arkadaşını savunmaya kalkışmadığı gibi masadakilere uydu, bu saçma aksesuarla dalga geçti. Oysa aynı dakikalarda yatakhane arkadaşı Erdem Bey, yaşlı karısı Bediye Hanım'a alt katlarında bulunan tavernanın sabahlara kadar süren gürültüsü nedeniyle bağıra bağıra misafirperverliğinden çok mütehassıs olduğu kadim dostu başhekimin kendisi için ayırttığı çiçeklerle süslü suite odanın balkonundan görünen deniz manzarasının güzelliğini sanki kendi evleri deniz görmüyormuş gibi tekrar anlatmaya koyulmuştu. Emekli bürokrat karısına göre çok daha genç ve dinçti. Yaşlılık triplerine girmeyip eskiden olduğu gibi tiril tiril keten gömlekler, insanın dokunmaya kıyamayacağı kaşmir kazaklar giyse, enerjik adımlarıyla boğazda bir yürüyüşe çıksa, değil yaşıtı kadınları, genç kızları bile kendine baktıracak kadar çekiciydi. Ama birkaç yıldır iyice elden ayaktan düşen karısına uyabilmek için hayatını alabildiğine yavaşlatmış, onunla birlikte eve kapanmış, en kötüsü hiç gerekmediği halde yaşlılığı kabullenmişti. Karısına hala derin bir aşkla bağlıydı. Aralarındaki ciddi yaş farkından kaynaklanan böyle bir uyuşmazlığın doğmasına asla izin veremezdi. Bediye Hanım dışarı çıkmakta zorlanır olduğundan beri, öyle kendi hallerinde öyle yavan bir ömür sürüyorlar, öylesine birbirini tekrar eden günler yaşıyorlardı ki, haftalar geçiyor ama aralarında sohbet konusu olacak bir şey yaşamıyorlardı. Erdem Bey son ayların en kayda değer olayı olan bu ziyareti, başhekimin kendisine havaalanında kucaklayarak karşılamasından itibaren tekrar anlatmaya niyetliydi. Unuttuğu ayrıntılar vardı, konuşacak da başka bir şey yoktu. Ama yine bitirmeye muvaffak olamadı. Oturdukları apartmanın giriş katında bulunan tavernanın, o saate kadar eğlenceleri uğultu halinde duyulan müşterileri takır takır tabak kırmaya, sirtaki yapmaya başladılar. Giderek azan güruhun ayak sesleri, emekli bürokratın beyninde güm güm yankılandı. Her gece aynı saatlerde başlayan bu dayanılmaz gürültü, boğazın sularının titreştiğini gören muhteşem dairenin camlarını zangırdatmaya başlayınca, Bediye Hanım 10 gündür dinlediği hikayeye daha fazla kulak vermedi, işitme cihazını kapatıp yatmaya gitti. Güneş doğarken tavernanın müşterileri dağılıyor, yaşlı kadın ortopedik bir yatakla değiştirmeyi katiyen düşünmediği kuş tüyü yatağında gerine gerine uyanıp işitme cihazını kulağına takıyor ve boğaza karşı köpüklü bir Türk kahvesi sefasıyla güne başlıyordu. Ama Erdem Bey karısı kadar şanslı değildi, o yaşına göre fazla iyi işitiyordu. Bediye Hanım çocukken Kanlıca'daki Kostakyalı'ya taşındıkları kış üşütüp şiddetli bir orta kulak iltihabı geçirmişti. Babası mandıracı Hulki hiçbir suçluluk hissetmeden el koyduğu kaloriferli yalıyı ısıtmaya para yetiştiremeyince oturma odasına soba kurmuş, odun yakmaya başlamışlardı. Aile tıpkı yalının esas sahipleri Mustakiler gibi tek odaya tıkışmıştı. Aksi gibi kışta çok sert geçiyor, saçaklardan sarkan bir metrelik buzlar erimek bilmiyordu. Yalının diğer tarafları buz gibiydi. Bir sıcağa bir soğuğa girip çıkan küçük Bediye'nin kulağı ağrımaya başladı. Zavallı çocuk elini sızım sızım sızlayan kulağının üstüne koyup dolaşıyor, ağrıdan gözüne uyku girmiyordu. Mandıracı Hulki çocuktur geçer demiş, üstünde durmamıştı. Ama bir hafta sonra Bediye'nin ateşi 40'a çıktı. Soluğu numune hastanesinde aldılar. Saçları bembeyaz, aksi bir doktor, Hulki'yi bu vakte kadar neredeydiniz diye şiddetle azarladı. Bedia onlarca iğne yedi, şişelerce hap içti ama sol kulağı işitme duyusunu büyük oranda kaybetti. Mandıracı Hulki'nin yalıyı hileyle ele geçirdiğini bildiği için kahrolan ve haramdan da çok korkan karısı, küçük kızının bir kulağının tamamen sağır olduğu ortaya çıkınca paniğe kapılmış, zavallıların ahını aldıklarını, haram yediklerini söyleyerek mustakileri bulup yalıyı geri vermesi için kocasına yalvarmıştı. İşimi büyüteyim derken borcu hızla artan mandıracı ne haramı be kadın diye karısını terslemiş, ama haram kurdu içini kemirmeye başladığı için durduk yere iki rekat namaz kılıp tövbe etmekten de geri durmamıştı. Sirtaki başlayınca faydası olmadığını bile bile kulak tıkaçlarını taktı Erdem Bey. Rastgele bir kitap açtı, gözleri satırları takip ederken gürültüden delirecek hale geldiğini düşünüyordu. Tavernanın tahliye edilmesi davasından kaç senedir bir sonuç çıkmıyor, mahkeme kapılarında sürünüyordu. Ufak yollu tehdit de almaya başlamıştı artık. 60 bin avro değerinde olduğu halde 200 bin euro sardım diyerek sağa sola hava bastığı, ikinci el Maserati marka arabası nedeniyle Maserati Reşat diye anılan, kuaföründen kuru yemişçisine, manavından televizyon tamircisine, mahallenin tüm esnafının himayesi altına girmek için çırpındığı taverna sahibi Reşat Öz Yılmazel'le karşılaştıklarında, adam keyfi yerindeyse pis pis gülüyor, müdürüm nasıl gidiyor dava diye dalga geçiyor, keyfi yerinde değilse ceketini şöyle bir aralayıp beline soktuğu silahının kabzasını gösteriyordu. Başhekimin yatakhane arkadaşı, alt katına taverna açılmadan önce manzarası nedeniyle değer biçilemeyen bu lebiderya daireyi ehven bir fiyata satmak istiyor ama işitme cihazını kapatınca duvar gibi sağır olan karısı, gündüzleri çıt çıkmayan bu evden taşınmaya kesinlikle yanaşmıyordu. Bedia Hanım muhteşem manzarası dışında kayda değer hiçbir özelliği olmayan bu apartman dairesini, 20 yıl sefasını sürdüğü Bülbül Deresi'ndeki sarmaşık güllü yalıdan daha çok seviyordu. Oysa hayatına Erdem Bey girmeden önce her Mayıs ayında kapısındaki sarmaşıkta pembe pembe yüzlerce kokulu gül açan bu harikulade evden başka bir yerde yaşayamayacağını düşünür, misafirlerine tepenin eteğindeki koruda yuva yapmış binlerce bülbülden oluşan muhteşem koronun ötüşlerini dinlesinler diye işaret eder, kendisi de sanki işitebiliyormuş gibi elini kulağına götürürdü. Evlenmeden önce kocasının mülkü olduğunu sandığı, olmadığını öğrenince kriz geçirdiği yalıda 20 yıl kiracı olarak oturdular. Mal sahibi ölüp oğulları yalıyı satılığa çıkarınca Tarık Bey'e ben başka yerde yaşamam, ne olur biz alalım diye günlerce yalvarmış, iyi bir tüccarın mülk sahibi olmasını gereksiz para bağlamak olarak gören adam karısına hiç kulak vermemişti. Yalıyı satıp parasını derhal bölüşmek isteyen ama düşük fiyata da razı olmayan mirasçılar başlangıçta fiyatı bir kuruş aşağı indirmediler. Ama aylar geçip de o fiyata alıcı çıkmayacağı anlaşılınca dan diye piyasanın bile altına indiler. Tarık Bey'in beklediği de buydu. Ama sanki fiyatı düşürtmek gibi bir derdi yokmuş da karısının yalvarmalarına dayanamamış gibi, madem bu kadar seviyorsun burayı alalım dedi. Kocasının son anda küçük bir indirim daha yaptırır mıyım diye mirasçılarla pazarlığa giriştiği gün, Bedia Hanım'ın sarmaşık güllü yalıda yaşadığı mutluluğun sonu geldi. Acı olaylar o güzelim yalının hatırasındaki yerini kararttı. Günahın azabıyla aşkın lezzetinin, bir elmanın iki yarısı gibi çakıştığı mekanın Bülbül Deresi'ndeki yalı olması ironikti. Bedia Hanım da Erdem Bey de orada bir kez öldüler ve orada yeniden doğdular. Tarık Bey'in tıpkı kendisininkiler gibi simsiyah ve adeta mıknatıslı gözlere sahip oğlu Erdem Bakırcıoğlu, babasının yüzünü görmeden büyümüş, Çocukluğundan beri bülbül seslerinin bahçesine kadar uzandığı pembe güller içinde bir cennet bahçesini andıran yalıya ayak basmamıştı. Liseyi bitirince gazetelerin cemiyet haberlerindeki fotoğraflarından tanıdığı, kendine herhangi bir yabancı kadar uzak hissettiği bu adamla karşılaşma ihtimalini en aza indirmek için Ankara siyasala yazılmış, fakülteden sonra da geleceği parlak, nitelikli bir memur olarak Ankara'da yaşamaya devam etmişti. Ama bu şehri seçmesinin asıl nedeni babasından kaçmak değil, annesinden kurtulmaktı. Bunu bir yaz gecesi terasta otururlarken ilk bakışta aşık olduğu üvey annesi Bediye Hanım'a aşktan ve şaraptan zil zurna sarhoş bir halde anlattı. Hikaye bittiğinde ikisini de derin bir suskunluk sarmıştı. Bediye Hanım'la Erdem Bey yeni evlenmişlerdi. Tarık Bey de servetini son kuruşuna kadar yemeye ve oğluna iğne bile bırakmamaya yemin ederek İstanbul'u terk edip İsviçre'ye, çok ciddi miktardaki nakit parasının bankalarında bulunduğu ülkeye gitmişti. Mandıracı Hulki'nin Rıfat Mustaki'den hileyle aldığı, defalarca ipotek edildiği için bir yığın hissedarı olan Kostakyalı daha satılmamış, parası Bediye Hanım ve ablaları arasında pay edilmemiş, Tarabya'da boğazın sularının titreştiğini gören apartmanın temeli bile atılmamıştı. Boğaz hattından vazgeçemeyen taze karı koca, Vaniköy sırtlarında, terası kendinden daha büyük, sıcacık, sevimli bir dairede, aşk ve hafif bir vicdan azabı içinde yaşıyorlardı. Üvey oğluyla aşk yaşadığı ortaya çıkınca, kocasından yediği korkunç bir tokat sonucu, sağ kulak zarı da patlayan ve böylece iki kulağı birden sağır olan Bediye Hanım, uğradığı ihanetten sonra kendisinden Bediye değil beddua diye söz eden kocasıyla üvey oğlunun arasındaki sonsuz düşmanlığın nedenini o gece öğrendi. Gerçi Erdem Bey'in onlarca işitme cihazı deneyen ama fısıltıları da duymasını sağlayacak kadar mükemmelini henüz bulamamış olan eski üvey annesi yeni karısına cümlelerini ikide bir tekrarlayarak bağıra bağıra anlatması, bu trajik hikayeyi inanılmaz ölçüde gülünçleştiriyor. Cihazın neden olduğu uğultudan şikayet eden Bediye Hanım'la Erdem Bey'in arasında "Neyzen mi? Hayır teyzem, teyzem. Kazmış mı? Basmış Bediye, basmış, ne kazması?" şeklinde gelişen konuşma, Erdem Bey'in hayatının özü olan hikayenin bütün sihrini uçuruyordu. Ne zaman ilk karınla niye ayrıldınız diye sorsa, Tarık Bey geçinemedik, yürütemedik türünden bir anlam ifade etmeyen sıradan cevaplar vermiş. Bediye kocasının geçmişinde içeriğini bir türlü öğrenemediği trajik bir olayın yattığını hissetmişti. Hikayeyi öğrendikten sonra adamın öz oğluyla aşk yaşamasının bedelini tümüyle sağır olarak ödemesini de bu trajedinin cilası olarak görmüyor değildi. Sık sık acaba ilahi adalet mi diye kendi kendine sormuş ama Tarık Bey'in günahıyla kendininkini karşılaştırdığında kendi günahının zemininde büyük bir aşk olduğunu görmek içini rahatlatmış, benliğini ara ara yoklayan vicdan azabını çekmekten vazgeçerek hayatına devam etmişti. Geçmiş tahmin ettiğinden daha trajikti. Erdem Bey'in annesi Aydanur Hanım, sosyete salonlarının majör figürü olan kocasını, sandık odasında hizmetçiyle veya temizlikçiyle, hatta bir kadın arkadaşıyla her an basmaya hazırdı. Tarık Bey'e bir damla bile güveni yoktu. Ama kız kardeşi Yurdanur'la, hem de Yurdanur'un yatak odasında sevişirken yakalayınca, zaten başında olmayan aklı tümüyle gitti. Ablasına ve yeğeni Erdem'e yakın olmak istediği için karşılarındaki daireyi tutan, bir aylık evli Yurdanur kocasını iş seyahatine göndermiş, karısını Atlı Spor Kulübü'nün lokalinde oyun oynuyor zanneden Tarık Bey, iş yemeğinde olacağını söyleyerek soluğu baldızının yatak odasında almıştı. Kocasının kız kardeşiyle ilişkisi olabileceği aklının köşesinden geçmeyen Aydanur Hanım gerçekten de kulüpteydi. Haftada bir iki gece Erdem'i bakıcısına emanet eder, Üsküdar Amerikan'dan arkadaşlarıyla sabahın üçüne kadar oyun oynardı. O gece daha bir el bile dönmemişlerdi ki, oyun arkadaşlarından biri babasının kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Kadına destek olmak isteyen Aydanur Hanım, arkadaşıyla birlikte oturduğu evin iki sokak arkasında bulunan Amerikan Hastanesi'ne gitti. Ortada kaygılanacak bir durum yoktu. Söz konusu baba kalp krizi değil, akşam yemeğinde yediği 3 tabak mantı ve 12 adet tulumba tatlısı nedeniyle spazm geçirmiş, onlar hastaneye varana kadar da düzelmişti. Aydanur Hanım evinin yakınına kadar gelmişken kulübe dönmek için onca yolu tekrar gitmeye üşendi. Kocasını daha o sabah Amerika'ya iş gezisine yollayan kardeşine uğrayıp çene çalmak istedi. Daire kapısının önüne geldiğinde şeytan dürttü. Zili çalacağına kardeşinin verdiği anahtarla kapıyı açtı. Açar açmaz da Tarık Bey'in benzersiz parfümünün kokusunu tanıdı. Tütünlü, defneli, buram buram kokuya rağmen kardeşine de kocasına da böyle bir ihaneti kondurmuyordu. Önce "Yurdanur" diye seslenecek oldu, vazgeçti. Belli belirsiz sesler gelen yatak odasına gitti. Az önce kendisini dürten, şimdi de ısrarla "aç şu kapıyı" diyen şeytanla birkaç saniye mücadele eden kadın, dönüp giderse bu şüphenin ömrü boyunca kendisini kemireceğinden korkarak kapıyı açtı ve böylece son nefesine kadar ağır bir ihanetle zehirlenmiş oldu. Kocası ve kız kardeşi çırılçıplak yataktaydılar. Yatağın kenarına, tuvalet masasının üstüne sıralanan bir yığın mumun alevi, iki çıplak bedenin üstünde titreşiyordu. İhanetin bu kadarına tahammül etmesi mümkün olmayan Aydanur Hanım, bir saat içinde oğlunu alıp evini terk etmiş, sonsuza kadar iki elini yakasından indirmeyeceği kocasının yüzünü bir daha görmemiş, oğluna da göstermemişti. Acıdan çok dayanılmaz bir utanç duyuyordu. Evini terk etmesinin gerçek nedenini sadece aklı erecek yaşa geldiğinde oğluna söyledi, başkalarına ruhen anlaşamadık demekle yetindi. Olay zavallı kadına öyle utanç verici gelmişti ki, yaşadığı skandalın öznesi olduğu anlaşılmasın diye Yurdanur'la görüşmeyi sürdürüyor ama ne zaman baş başa kalsalar, ciğerinden koptukça yüreğini ferahlatan beddualarla kız kardeşinin hayatını zehirliyordu. Ama Yurdanur'a ağız dolusu beddua ederek işkence yapmaktan aldığı zevk fazla uzun sürmedi. Kocasıyla arası bozulan, eniştesi Tarık Bey'den de umduğu desteği göremeyen, ruh sağlığını hızla kaybeden Yurdanur'un ablasına dayanacak gücü kalmadı. Yine böyle zehirli bir anda kendini pencereden atarak intihar etti. Aydanur Hanım mahvoldu. Gözünün önünde meydana gelen bu intihardan sonra bir daha kendine gelemedi. Hem kurban hem suçluydu, iki ruh hali arasında gidip gelmekten kafayı üşüttü. Aydanur Hanım uğradığı ihanetten daha büyük bir günah düşünemiyordu. Bedelini oğlunu babasına düşman ederek ödetmek istemiş, yıllarca erdemin beynini yıkamıştı. Ama hastalıklı zihninin geliştirdiği aşırı ve tehlikeli çaba ters tepti. Erdem Bey, başlangıcı bebekliğine kadar giden bu derin nefreti taşıyamaz hale gelince, yıllarca arızalarının çilesini çektiği annesinden uzaklaşmaya başladı. Nihayet yetişkin bir adam oldu, dedesinden yüklü bir servet kaldı, annesini doktorlar ve bakıcılardan oluşan bir hizmetli ordusunun eline bıraktı. Bütün cesaretini topladı, babasıyla hesaplaşmak için Bülbül Deresi'ndeki sarmaşık güllü yalının kapısını çaldı. Kapıyı Bediye Hanım açtı ve açtığı an Erdem Bey için bitmeyen aşk başladı. Vaniköy'deki evin sardunyalarla donanmış terasında, babasıyla teyzesi arasındaki ilişkiyi karısına anlatmayı başardıktan sonra, uzun bir süre suçluluk hissiyle susmuştu. Huzursuzdu, karşılıksız mutluluk olmayacağına inanıyor, hayatın üvey annesini babasının elinden almasının bedelini er geç ödetmesinden korkuyordu. Büyük ve çok acı bir olay olacak, hayat Bediye'yi mutlaka elinden alacaktı. Ama aradan yıllar geçti, korktuğu başına gelmedi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 70.